Ayrım 8. Sayfa 80. Erkek. Bir ölüm vardı. Coben'le konuşurken kendimi garip hissettim. Kafayı tamamen çizmiştim herhalde. Oturmuş ciddi ciddi ölümle ölümden konuşuyordum. Gerçek olmayacak bir varlıktı mağaramdaki ve hiç tanımadığım bir kadının acılarından bahsederek içimi şişiriyordu. Bunları düşünmek o kadar rahatsız etti ki midem bulanmaya, başım dönmeye başladı. Bir gayret dışarı çıktım. Rüzgar falan esmiyordu. Durgun, sıkıntılı bir geceydi. Mağaraya dönmek fikri bile tatsızdı. Yürümeye başladım. Yarım saat kadar düşünmemek için adımlarımı sayarak ilerledim. Sonunda balıkçı meyhanelerin sıralandığı rıhtıma vardım. Ölümün her an bir köşede çıkıp saçmalamaya devam edeceğinden korkarak meyhanelerden birinin önündeki park kanepesine oturdum. Önümden geçen sarhoşlara, kapatmadan önce ortalığı temizleyen meyhanecilere baktım. Ada halkıyla aramda adı konmamış bir anlaşma vardı. Onlar beni, ben de onları görmezden geliyor, karşılıklı yokmuşuz gibi davranıyorduk. Anlaşma sadece bir kez, o Noel gecesi salaklık edip din kavgasını ayırmaya kalktığımda bozulmuştu. Gerçi hiç işime yaramamış da değildi yaptığım. Kocalarının eve sağ salim dönmelerini sağladığım için adadaki kadınların kalbini kazanmıştım. Bu da zaman zaman bedava yiyecek, tütün ya da bir çift temiz çamaşır halinde bana geri dönüyordu. Kadınlar tarafından sevilmek, gösteri dünyasındaki kadar olmasa da mağara hayatında da faydalıydı. Ben şöhret olduğumda Osmanlı iç savaş ateşiyle kavruluyordu. Uzun süren manda yönetiminden sonra Amerikalılar çekip gittiğinde kendimizi yönetme pratiğimizi kaybetmiş haldeydik. Ayrıca bu işi becermemizi de pek ummuyorlardı sanki. Bir önceki yüzyılın efendilerinin Hindistan'a ya da Afrika'ya yaptığı gibi onlar olmadan belimizi doğrultmayalım istiyorlar. Bu yüzden de her fırsatta bizi birbirimize düşürüyorlardı. Gerçi ülkenin adı hala Osmanlıydı. Başımızda hanedan soyundan geldiği iddia edilen biri vardı ama geçmişin görkemiyle kıyaslandığında 19. yüzyıl bile lale devri sayılırdı. Amerikan dehası başlarda iktidarda söz sahibi olmaya çalışan iki mezhebin bazen birini, bazen de öbürünü destekleyerek durumu gayet güzel idare etti. Ne var ki onların da ipin ucunu kaçırdığı, kontrolü kaybettiği bir gün gelecekti. Önce ordunun kendi içinde ikiye bölündüğünü duyduk. Sonra bir taraftaki komutanlar, halkın kendilerini destekleyen kısmına güvenerek darbe yapmaya kalkıştılar. Hesaba katmadıkları şey halkın öbür yarısı ve onlar tarafından desteklenen komutanlardı. Derken günün birinde 1. Ordu ile 3. Ordu'nun Eskişehir yakınlarında birbirine girdiğini duyduk. Çatışmalar çok geçmeden şehirlere sıçradı ve Birleşik Devletler'in yeni seçilen başkanı gerekli deneyimi kazanıp sultanın davetiyle asker göndermeyi akıl edene kadar olanlar oldu. Kan gövdeyi öyle bir götürdü ki birkaç yıl sonra patlak veren Bosna Savaşı yanında mahalle kavgası gibi kaldı. Bunlarla ilgim yoktu benim. Ne savaş yüzünden parçalanacak bir ailem vardı, ne de vatanıma karşı herhangi bir bağlılığım. Millet sokaklarda birbirini boğazlarken ben Paris'te klip çekiyor, günümü gün ediyordum. Ülkemin trajedisi sadece İskandinav mankenlerini etkilemek istediğimde aklıma geliyordu. Ah diyorlardı gözlerini kırpıştırarak. Televizyonda seyrettim, feci şeyler olmuş memleketinde. Haklısın, öyle üzgünüm ki kendime gelmek için biraz daha toz çekmem lazım. Bu arada güzel gözlerim var biliyorsun değil mi? Vatansız bir bencil, vicdanını unutmuş bir sonradan görmeydim. İşin kötüsü rahatsızlık da duymuyordum. ARC benden memnundu. Albümün iç savaşın yarattığı merhametin rüzgarıyla dünyanın her yerinde peynir ekmek gibi satıyordu. Ben de onlardan memnundum. Özel bir uçağım. Dünyanın belli başlı şehirlerinde katlarım ve istediğim zaman çağırdığım İskandinav kızlar vardı. Sadece bir kez bana sahnede eşlik eden müzisyen çocuklardan biri yüzünden tadım kaçar gibi oldu. Konser vermek için Zürih'e yeni varmıştık. Bir an önce otele yerleşip gece kulüplerini teftiş etmek için sabırsızlanıyordum. O sırada gruba birkaç hafta önce katılmış olan Alevi bas gitaristin ailesinin milisleri tarafından öldürüldüğünü öğrendik. Böyle bir şey yüzünden gecemi mahvetmeye tabii ki niyetim yoktu. Ama çocuk öyle bir ağlıyordu ki kendisinden biraz sessiz olmasını rica etmek zorunda kaldım. Şerefsizin teki olduğumu haykırarak üzerime saldırmaya kalktı. Korumalar yakında olmasa gözümü muhtemelen hastanede açacaktım. Hemen o gece için yeni bir basçı buldum ve konserden sonra bütün grubu kovup yerlerine yeni müzisyenler aldım. Bir daha da başım ağrımadı. Bunların beni Daha doğrusu o zamanki Atilla'yı tanıyasınız diye söylüyorum. Paşanın mektupları neye yol açtığını ancak böyle anlatabilirim. ARC'nin asıl servetini silah ticaretinden yapmış bir patronuyla Moskova'nın tozunu atan adamdım ben. Harvey Kittle'la Paris'te sabahlayan, Boderek tarafından herkesin içinde tokatlanan, Nina Hagen'in Türko diye çağırdığı çocuktum. Otantik bir turistik eşya, değerli bir Anadolu halısı, iç savaş mağduru gibi davranıyordum. Oysa Alevi Basçam'ın dediği gibi şerefsizin tekiydim. İşte bu sırada Fikriye ile karşılaştım. Koruma çemberimi aşmış, Ritz'in lobisinde yanıma gelmişti. Pilili etek, beyaz çoraplar ve teninde yayılan bahar kokusu. Gülümsediği zaman diş telleri parıldıyor, tazeliği dünyayı aydınlatıyordu. Sorbon'da gazetecilik okuyordu. Ödevi üniversite gazetesi için röportaj yapmaktı. İskandinav mankenlerden sıkılmış olduğum için hemen kabul ettim. Konsere saatler vardı. İsterse süitime çıkıp rahat rahat konuşabilirdik. Fransız bir baba ile Türk annenin kızıydı. Anne tarafından Rus kanı da taşıyordu. Osmanlı'da bir akrabası olmasa da iç savaş yüzünden acı çektiği belliydi. Ve hepsinden önemlisi bu röportaj Sorbon'da işine yarayacaktı. Önemsiz sorularını, parantez içinde, savaş şarkılarıma nasıl yansıyordu, bilmem kaçıncısı ilan edilen ateşkesten umutlu muydum, etnik popun geleceğini nasıl görüyordum? Yanıtlarken viski ikram ettim. Kısa bir tereddütten sonra aldı. Küçük teybindeki kaset bittiğinde üçer kadeyi yuvarlamıştık ve artık onu elde etmek için yanıp tutuşuyordum. Kalmasını teklif ettiğimde diş tellerinden beklenmeyecek bir olgunlukla gülümseyerek mümkün olmadığını söyledi. Akşam için babasına sözü vardı ama istersem sonraki gün beni yemeğe çıkarabilirdi. O gün Fikriye'ye aşık oldum. İlk defa birine aşık oluyordum ve bu benim için bir mucize. Onun içinse sonun başlangıcıydı. Çoktan kapanmış ada meyhanesinin önünde tek başıma oturuyordum. Yıllardır kaçtığım anılar yorgun zihnimin içinde fır dönüyordu. İskele tarafından birinin yaklaştığını gördüm. Yağpalamasından adanın meşhur berduşlarından İsfendiyar olduğunu anladım. İsfendiyar kendisinde benimle konuşma hakkını gören birkaç kişiden biriydi. Her daim öyle bir ruh halin içindeydi ki ne geçmişim ne geleceğimle ilgileniyordu. Yağlı gri saçlarını geriye taramıştı. Köse suratı pırıl pırıl parlıyordu. Kan çanağı gözleri bin yıldır yaşadığı adada hala keşfedilecek bir şey varmış gibi merakla bakıyordu. Selamün aleyküm, dedi elini göğsüne bastırıp eğilerek. Aleyküm selam, dedim. Sigara istedi, verdim. Ateş istedi, yaktım. Eliyle kenara kaymamı işaret edip oturdu. İlk dumanı dikkatle çekti. Birkaç dakika sessiz sessiz durduk. Sonra omzuma vurdu. Adada fena şeyler olacak, farkında mısın? Ne gibi? Kahvede dedikoduları dinledim. Buradakileri anlamak istemiyor ama işimiz çoktan bitmiş. Hükümet burayı gavura pazarlıyor. Hepimizi kovup turizm cenneti yapacaklar. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Biliyorum dedim. Ben de biliyorum ama buradaki lavuklar bilmiyorlar daha. Sanıyorlar ki geçen seferki gibi azıcık diş gösterirsek kıçımızı kurtarırız. Ama bu seferki oyun büyük. Çok büyük paralar var iş içinde. Ruslar falan var. Yalan mı? Değil galiba. Bir sabah uyanacağız ki ada yok. Daha doğrusu ada burada da biz yokuz. Askerler gelmiş denize dökmüşler hepimizi. O zaman çok güvendiğimiz çatapatlar da işe yaramayacak. Direnmeye çalışanları da helikopterlerden tavşan gibi avlayacaklar. Açık açık söylemiyor Deyuslar ama saksıyı az buçuk çalıştırıp parçaları birleştirdiğinde manzarayı görüyorsun. O zaman ne bok yiyeceğiz peki? Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yoktu. Bunu söylediğimde gözlerini kapadı İsfendiyar. Transa geçmiş gibi bir dakika daha düşündü. Ben söyleyeyim o zaman. Becerebilen kaçıp gidecek, bizim gibilerse burada geberecek. Bunların hepsi olacak, zannettiğimizden de yakın olacak. Bunu bilmemiz gerekirdi. Böyle bir adayı ite kopuyor bırakmayacaklarını bilmeliydik. Sen bu adanın padişahısın İsfendiyar dedim, omzuna vurup. Sana kimse dokunamaz. Kuduğumun padişahı. Eğer gelecek olurlarsa şunu bil ki onları pişman edecek kadar kaçık var burada bu adada. Öyle bir çıngar çıkar ki dünyanın tepkisinden korkan sultan anında geri adım atar. Mesele de kapanır. Ne demek bu? Sultan bile olsa bu dünyada kimse kafasına göre hareket edemez. Hatta özellikle sultanlar edemez. Onların elleri bizimkilerden bile çok bağlıdır. Bunun Avrupa Birliği var, Birleşmiş Milletleri, boku bir sürü var. Eski bir Amerikan eyaletinin ortasında katliama izin verirler mi sanıyorsun? Vermezler mi? Vermezler. Vermemeleri lazım. Bunları duyunca çocuk gibi gülümsedi. Bacak bacak üstüne atıp sigara istedi ki bu da biraz rahatladığını anlamına geliyordu. Sözlerime inandığı belliydi. Asıl mesele kendi ağzından çıkan tek kelimeye bile inanmıyor oluşumdu. Mağaraya dönerken karışık düşünceler içindeydim. Bunca yıldır hayatımda yaprak kımıldamasına izin vermemiştim ve şimdi birkaç fırtınanın birden yaklaştığını hissediyordum. Mataramsa boştu. Yelkenler lilime elime olmuştu ve kürekleri yıllar önce suya bırakmıştım. Gülümsedim. Ölümün canımı bağışlaması bu sefer kolay olmayacaktı. Henüz farkında olmasa da onu köşeye sıkıştırıyordu. Bu düşünce keyfimi yerine getirdi. Adımlarıma eşlik eden bir ıslık tutturdum. Ay ışığının altında her şey olduğundan daha büyük, gizemli ve gerçek görünüyordu. Birazdan mağarama varacak, ölüm denen geveze ne anlatırsa anlatsın dinlemeyerek döşeğime gömülecektim. Tepeyi tırmandım, son ağacı da geçtim ve gördüm kadını. Karanlığın bağrında solgun bir hayalet gibi durmuş mağarama bakıyordu. Kadın, bir dövme vardı. Müsaade et, ne anladığımı söyleyeyim, diyor Mihalis Bey. Rahmetli evladın onun şarkılarını çok sevdiği için Atilla'yı bulmak ve oğlun hakkında konuşmak istiyorsun, bu mu? Evet. Peki sonra ne yapacaksın Latife? Yani bu en önemli amacına ulaştıktan sonra. Ondan sonra basıp gideceğim. Nereye? Oğlumun olduğu yere. Desmina ile bakışıyorlar. Camide öğle namazı, denizden gelen tatlı bir rüzgar yerdeki yaprakları boş yüzme havuzuna sürüklüyor. Herhalde kaçık olduğumu düşünüyorsunuz. Hayır, asıl bu otelde ne yaptığımızı söylesek sen bizim kaçık olduğumuzu düşünürsün. O zaman bana yardım edeceksiniz. Sana yardım etmeyi istiyorum Latife. Sadece neyin sana yardımı olacağını kestirmekte zorlanıyorum. Daha açık konuşursanız iyi olur. Hassas bir yaratılışın var. Yaşadıkların seni daha da hassaslaştırmış. Atilla ise senin hayal ettiğin durumda değil pek. İnanın hiçbir şey hayal etmiyorum. Daha kötü ya, neyle karşılaşabileceğini bilmiyorsun. Yanlış anlama lütfen. Atilla dostumuzdur. Daha doğrusu bu adada onun kim olduğunu bilen sadece biziz. Sense şimdi hiç beklemediğimiz kadar karışık bir durumun içine attın bizi. Onu zaten kendi kendine keşfetmiş olduğuna göre teorik olarak Atilla'ya ihanet etmemiz imkansız. Ama mağaranın yerini sana gösterirsek bunun hainlik sayılıp sayılmayacağını bilmiyorum. Sadece mağaranın yeri değil, onun bunca yıldır niye bu hayatı yaşadığını da öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi yardımcı olmak isterdim diyerek ayağa kalkıyor. Ama şu hayatta yeterince sorumluluk yüklenmiş haldeyim. Sana tek yardımım bir an önce buradan gitmeni tavsiye etmek olabilir. Ama Desmina'ya karışamam. Koca kız oldu artık. Ne yapacağını kendisi karar verir. Mihalis Bey'in o dinç bedeniyle havuz kenarındaki gülleri yoklayarak uzaklaşmasını izlerken içimde minnet hissediyordum. Desmina tükenmez kalemini çıkarıp peçeteye karalıyor. Elimden geldiğince ayrıntılı çizmeye çalışacağım. Bunu senin için değil, onu düşündüğümden yapıyorum. Bence bu kaçışın artık bitmesi gerek. Kaçış mı? Peki kimden? Bunu sana ancak o anlatabilir. Anlattırmayı becerebilirsen. Mağara gün ışığında çok daha küçük ve zararsız görünüyor. Bir zamanlar Despina'nın saklanmış olduğu ağacın arkasından gözetliyorum. Saçına karışmış, gri sakallı ve güneşten kararmış yarı çıplak bedeniyle bir nevi Robinson. Mağaranın girişindeki düzeneye çekiçle bir şey yapıyor. Onun bir zamanlar stadyum dolusu insanı büyülediğine inanmaksa imkansız. Tek tanıdık şey omuzundaki oğlumun posterlerinden hatırladığım dövme. Çok iyi hatırlıyorum ki bu dövme yunus şeklindedir ve üzerinde nedense Fikriye yazar. Kendimi yapacağım şeyi yapmaya hakkım olmadığını düşünürken yakalıyorum. Mihalis Bey'in neyle karşılaşabileceğini bilmiyorsun diyen sesi. Sonra oğlumun yüzü geliyor gözümün önüne. Ve her şey yolunda giderse öbür dünyada ona anlatacağım en sıkı hikayenin kıyısında durduğumu hatırlıyorum. Hep cebimde taşıdığım oyuncak arabasını çıkarıp okşuyorum. Adım atmamla Atilla'nın beni görmesi bir oluyor. Kısa bir tereddütten sonra hızla giriyor içeri, kayboluyor. Birkaç saniye sonra metalik bir cisimle çıkıyor. Cisim bana doğru yaklaşırken çaydanlığa dönüşüyor ve başımın üstünden vınlayarak geçiyor. Defol git buradan! Yürümeye devam ediyor. Eğiliyor ve fırlatabileceği yeni bir şey arıyor. Derken bir taş uçarak gelip bacağıma çarpıyor. Cehennemin dibine kadar yolum var, defol. Acının verdiği kuvvetle hızlanıyor ve burun buruna gelene kadar durmuyorum. Aramızda metreler, avucunda tuttuğu taşla havaya kalkmış omuzundaki dövmeyi, sakalındaki tozlu toprağı ve ürkmüş hayvan gözlerini yakından görüyorum. Karşılıklı iki heykel gibi ne kadar duracağımızı bilmiyorum. Zaman derinliğini kaybetti ve aramızdaki mesafe santim ya da ışık yılları. O kadar değişmiş ki belki yanılmış olsam daha hissederdim kendimi. Vaktiyle dünyanın her tarafında hayran edinmiş birini bu hale getiren ne olabilir? Mihalis Bey'in ne demek istediğini anlar gibi oluyorum. Şu an gördüğüm sadece kafayı yemiş eski bir pop yıldızı değil. Gerisinde beni aşan, hayal edemeyeceğim kadar vahim bir şey olmalı. Bir yanım hayatımın hatasını yaptığımı düşünerek nasıl sıyrılacağımı hesaplamaya, makul bir geri çekiliş planlamaya çalışıyor. Diğer yanımsa kaybedecek bir şey kalmadığını hatırlatmakla meşgul. Daha fazla ürkütmeden dönüp taş ense köküme inmesin diye dua ederek uzaklaşmalıyım. Az önce saklandığım ağaç adım adım yaklaşırken ruhumda mahcubiyet. Yaptığımın saygısızlık olduğunu anlamam için bunu yaşamamak gerek var mıydı? Arkamdan yetişip kafamı kırmasını bekliyorum ama hiçbir şey olmuyor. Ayrım sonu. Sayfa 90. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Harvey Keitel. H-A-R-V-E-Y K-E-I-T-E-L Boderek. B-O-D-E-R-E-K Nina Hagen. N-I-N-A H-A-G-E-N